Adalet bünyesinde hazırlanan Vaat İş Sevenler ve Engin Arıkan'ın hazırlayıp sunduğu Hukuk Düşüncesi Podcast başlıyor.
Anlam ve Adalet'in Hukuk Düşüncesi programından herkese merhabalar. Karşımda Engin Arıkan, ben Vaat İşsevenler. Engin selam.
Merhaba.
Biliyorsun hukuk felsefesine yönelik ilgiyi karşılayamıyoruz bir türlü. Ortalığı mecralar yetmiyor artık. Daha deniyor. O yüzden bir de dijital içerik üretelim dedik. İyi oldu o yüzden diye düşünüyorum. Hele ki böyle senin benim gibi enerjisi yüksek iki kişinin bunu yapmak daha iyi oldu.
Yok.
Ama deneyeceğiz bakalım bir şeyler. Anlam ve adalet altında yapacağız. Bu ilk elimiz. İlk elin günahı olmaz. Bizi o yüzden dilimiz sürçtükçe affetsinler. Derin ekoloji konuşacağız. Ben hemen bu isime takılayım. Adlandırmanın kendisini problem edeyim istiyorum. Derin ekoloji bir de galiba çevreci etik olarak da ifade ediliyor bu. Ben oradan başlamak istiyorum. Derin meselesi bizim ilgimizi ilk çekilen husus olacaktır ama oraya sonradan geleyim istiyorum. Derinlere yönelik derin ilgimizi sonra konuşuruz. Çevre adlandırmasının kendisinde bence zaten bu deep ekoloji ile uyumsuz bir taraf var. Çünkü adı üzerinde çevre. Yani bir merkez varsayımına dayanıyor. Ve onun etrafında olup bitenlerle ilgileniyor bu adlandırma. Fakat deep ekoloji bununla uzlaşacak bir tutuma sahip değil. O insan merkezli bir tavrı benimsemiyor. Ama zaten ekolojinin kendisi de biraz bence deep ekolojinin vermek istediğini ifade eden bir kelime. Bu böyle her adlandırmada olduğu gibi burada da kelimenin geçmişi Yunanca'da. Ve oikos aslında bu ekolojinin kökenindeki kelime. Oikos da düpedüz aslında ev demek. Yani belki şöyle yorumlayabiliriz buradan hareketle. İnsanın çevresiyle olan ilişkisinden ziyade onun evi olarak doğayı tekrardan fark etmesi deep ekolojinin bakış açısıyla daha uyumlu bir tavır. Ne dersin?
Yani ben o eski Yunan'daki ifadeyi bilmiyordum ama evet paralel yani. Bu işte derin ekolojinin isim babası diyeceğimiz işte Arne Naz bu kuramı ifade ederken derin ekoloji kavramını kullanırken bunu bir karşıt bir kavram üzerinden ifade ediyor. O da sığ ekoloji olarak. Sığ ekoloji kavramından da günümüz çevre düşüncesini temsil ediyor. Onu biraz karikatürize ederek eleştiriyor. Çünkü yani bu derin ekoloji veya çevre etiği yaklaşımından önce de çevre iyi kötü hani belli bir tartışma konusu olmuş. Ama nasıl?
Tabii diyorum. Yani belki hani
aynen.
Deep ekolojiye varmadan önce o biraz birkaç adım geri atmak gerekiyor. Hatta birkaç adımdan biraz fazlasını atmak gerekiyor. Çünkü yani derin ekolojinin nasıl sorun ettiği şeylerin önemli bir kısmı aslında modern düşüncenin özellikleri. Hani sadece sığ ekoloji yaklaşımına özel düşünceler değil bunlar. Ne gibi şeyler? Malum işte doğaya atfedilen kimi özelliklerin modernlikle birlikte modern düşüncede insana ait şeyler olduğu düşünülmeye başladı. Bunlar Hani en temelde şu ikisini belki sayabiliriz. İşte doğada bir amaç yoktur. Doğada ahlaki bir taraf yoktur. İşte o telosun doğadan dışlanması, bu ahlakilik, bu amaç düşüncesi, işte iyi fikrinin kendisinin doğaya atfedilebilecek bir şey olmadığına yönelik bir kanaat modernitenin karakteridir. Yine aynı şekilde mesela klasik düşüncede Aristoteles'te kategoriler doğanın, varlığın kategorileriyken Kant'ta bu kategoriler insan aklının kategorileridir. Yani bu iki nokta modernitenin karakterini biraz özetleyen şeylermiş gibi geliyor bana. Ve böyle baktığımda da insanın doğadan devralacağı, doğadan öğreneceği herhangi bir amaç yok. Dolayısıyla aslında hepimize evrenselleştirebileceğimiz, hepimiz için geçerli olabilecek bir amaç da yok. Her bireyin kendi takdir edeceği amaçlar var. Orada işte koşturuyoruz kendi bireysel amaçlarımızı. Belki bunlara çıkar demek daha doğru olur. Gerçekleştirmeye çalışırken. Dolayısıyla bu burada bu yeniden doğaya bir dönme teşebbüsü var gibi de görüyoruz sanki. Hani şeyin öyle bir adlandırması yok. Bizim üzerinde durduğumuz yazarın ya da işte deep ekolojinin böyle kendisini bir doğal hukuk gibi sunma durumu yok. Ama aslında baktığımızda yani her değişim döneminde doğaya dair bakış açısı bir güncellenir. Klasiklerin doğa anlayışı ile modernlerin doğa anlayışı bir değildir. Aynı şekilde bugün de klasiklerin doğa anlayışını kabul etmediğimiz gibi modernin doğa anlayışıyla da yetinemiyoruz. Doğayı yeniden anlamlandırma konusunda teşebbüsler var. Bu çevreci etik falan da bunun bir parçası olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla doğanın yeniden anlaşılması, doğaya atfettiğimiz anlamın güncellenmesi ve bu doğrultuda bunun bir parçası olan insanın da insan nedir sorusuna verilen cevabın da güncellenmesi durumu söz konusu sanki. Hani biz şimdi şehirlerde yaşıyoruz ve işte çok konuşuluyor. Bir şehirdeki yeşil miktar, yeşil alan miktar. Şimdi bu aslında çok tuhaf bir şey yani. Hani yani aslında kural olan yeşil ya. Hani biz yeşile yer açmaya çalışıyoruz şehrin içerisinde. Doğa deyince aklımızda canlanan şeye temas etmeden belki de günümüzü geçiyoruz. Yani bir yerde şey düşünelim. Hani Hobbit kovuğunu düşünelim. Diğer tarafta da Gotham City'yi düşünelim. Hani karikatürize etmek için. Hani nereden nereye? Şimdi bu bağlamda hani biraz daha sanki tekrardan kuralın hangisi olduğu, istisnanın hangisi olduğu, dolayısıyla ölçü alınacaksa kuralın şehrin mi ölçü alınması gerektiği, yoksa şehrin dışındaki esas hayatın mı, bilincin mi, belki bilinç dışının mı ölçü alınması gerektiğine yönelik bir tartışma var diyebiliriz. Bilmiyorum. Ne dersin? Hani bunun deep ekolojinin farkı da biraz sanki burada gibi geliyor bana.
Evet, yani o dediğin gibi hani bakış açısının hani kullandığı şablonun merkezi değişiyor. Bir de hani o ilişkilerde sen de ifade ettin aslında değerin kimin için önemli olduğu, kime sağlayacağı değerin öncelik taşıdığı da farklılaşıyor. Yani mesela bir senin verdiğin bir örnekten ilerlersek, işte şehirlerde niye park yok veya işte parklar arttırırsan iyi olurduğunun değerlendirmesi günümüzde daha çok şunun üzerinden oluyor. İşte parklar yok, rahatlayamıyoruz, işte çocuklarımız gezemiyor, işte bir içimiz açılamıyor. Yani dikkat edersek hepimiz, ben de dahil olmak üzere, bu tip doğaya ilişkin alanları daha çok yine kendi basit refahımıza göre değerlendiriyoruz. Yoksa şunun için değerlendirmiyoruz. Doğanın kendi başına bir işte düzeninin olduğu, işte içerisinde işte bitkilerin, ağaçların, hayvanların, yeryüzü cansız da olan varlıkların içinde bulunduğu bir düzeni korumaya, ona bir değer atfetmiyoruz. Onlar içindeki bir bölümü, kendi işte hoşumuza giden parçaları arttırmaya gayret ediyoruz veya onların bitmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Yani Nas'ın burada ifade ettiği şey, hani günümüzde iyi kötü bir çevre düşüncesi olsa bile, çevre hassasiyetleri olsa bile bunun sığ olduğu, aynı bu işte şehirlerdeki parkların oldukça da hani basit bir şekilde korunanlara bile baktığınız zaman, işte belediyelerin yaptığı parklar hani daha çok böyle şey işte bir senin benim elime işte böyle pastel boyayla alıp bir park çizmemiz gibi böyle bozuk, böyle şey, sınırlı, kısıtlı, işte kendi düzeni olmayan bir şey oluyor ki NAS da bunu... aynen, yani işte ne koyuyor oraya, işte bir çocuk bahçesi koyuyor, işte illa belediyenin bir tabelasını koyuyor, işte belli bir düzen yapıyor, işte kaldırımları düzenliyor, işte fıçkıya koyuyor bir tane, işte daha böyle havalı olsun diye.
Bir çeşit akvaryum.
Aynen, yani bizim de arada bir girdiğimiz bir akvaryum. Veya işte şeylere karşı çıkıyoruz, işte bu termik santrallere. Çıkılabilirdi yani bu NAS'ın eleştirdiği, derin ekolojinin eleştirdiği şey niye insanların çevreyi korumak istediği değil, koruma güdülerinin yanlış bir temel üzerinde inşa edildi ve bunun için bundan dolayı da kısıtlı kaldı ve başarısızlığa ve insan iyisine, gerçek manada insanın kendini gerçekleştirmesine ulaşamayacağını ifade ediyor. Yani siz sadece işte ufacık bir park olsun diye gidip orada sigara içeyim derseniz, burada aslında doğadan, doğa ile kurabileceğiniz ilişki çok ilkel kalır. Eğer öyle bir basit, yani sığ bir beklentiniz varsa ve doğanın korunmasına ilişkin talebiniz, arzunuz bu seviyede kalırsa, buradan ne doğru düzgün bir hani koruma ortaya çıkar. Siyasiler de bilirsek yani bunların talep ettiği şeylerin aslında temeli bu kadar, oradan da hani bir şey çıkmaz. Ama çıksa bile, bir şeyler korunsa bile, bu da insanların kendini gerçekleştirmesi açısından hani çok büyük bir mesafe kat etmez. Yani NAS'ın eleştiri çizgisi, kendisinin yani kendi kuramını ayırt etmeye çalıştığı mesele o.
Sığ ekolojiden ayrıldığı yer burası.
Ama evet, yani
hani nasıl söylediklerini belki yerli yerine oturtabilmek için onun o kendini gerçekleştirme kavramı etrafında topladıklarına biraz değinmek gerekir. Yani işte o birlik ve çeşitlilik yahut çokluk dediğimiz.
Evet, yani sen de dediğin gibi hani felsefede, İşte insan veya modern felsefede daha çok insan değerli bir varlık olarak ifade ediliyor, ama işte doğadan ayrı, üstün özelliklere sahip bir soyut bir varlık olarak ifade ediliyor. İşte akıl sahibi, hissetme yetisine sahip, bu konular hakkında karar verme yetisine sahip bir şey olarak ifade ediliyor. Tamam, buraya kadar diyelim, sorun yok, ama doğa bu özelliklerden en azından hani basit anlamda yoksun olduğu için bu üstünlük modelinde, sınıflandırmasında bu sefer alt kategoriye indiriliyor. Böyle bir durumda da doğa sadece insan için değerli olabilecek araçsal bir değere sahip oluyor. NAS'ta ise onun ifadesinde eğer insan gerçek manada doğa ile ilişkilerini kurabilirse, yani onun verdiği güzel bir örneği ifade edersek, işte siz kendiniz soyut bir şekilde, izole bir şekilde yaşamayıp doğa ile birlikte, doğanın içerisindeki parça, doğanın içerisindeki konumunuzu anlayabilirseniz, örneğin bir işte dağın eteğine gidip o dağın ne kadar muazzam olduğunu hissedebilecekseniz, bunun için ilk başta ne kadar kendinizin ufak olduğunuzu farkına varmanız lazım. Yani bunu kabul etmeniz lazım. Ancak o zaman yani bu parça, doğanın bir parçası, onun üstündeki bir efendi değil de onun bir parçası olduğunu kabul etmek, o muazzamlığı tecrübe etmek, o birliği tecrübe etmek için yegane yol. Yani Nas'ın buradaki ifadesi doğanın üstünde veya doğanın içerisinde onu kullanan bir birey, tekil bir üstün bir bireyden ziyade doğanın bir parçası olan, ondan alan, ona da veren, onu bozmayan, yaşayan, onunla birlikte yaşayan ve onu da yaşatan bir kişi gerçek manada bu sefer kendini gerçekleştirebilir. Ama onun ötesinde ondan kopan kişi menfaatleri olabilir, zengin olabilir ama tam manasıyla kendini gerçekleştiremez.
Yani hayatımın bir parçası olarak doğayı dikkate alıyorum. İşte doğanın da kendisini sürdürebilmesini temin etmek istiyorum. İşte en azından onu kirletmek istemiyorum vesaireden ziyade benim hayatımın bir parçası olarak doğayı değerlendirmekten ziyade kendimi doğanın bir parçası olarak
evet.
görmemi telkin ediyor bana. Ve doğa derken de aslında bir bütünlüğü kastediyor. Bu bütünlüğün içerisinde hepimizin her bir unsurun değerli olabileceğinden, anlamlı olabileceğinden bahsediyor. Bu bütünlük de tabii bu birlikte muhtelif parçalardan meydana geliyor. Bir çeşitlilik var, bir çokluk var doğa dediğimiz mevhumu içeriğini oluşturan. Dolayısıyla bu çeşitliliği oluşturan fertlerin hiçbiri de bu bağlamda vazgeçilebilir bir konumda olmuyor.
Evet.
Nas'ın sunduğu programın bir parçası da aslında organiğinden inorganiğine, hayvanından insanına, doğa adı verdiğimiz bütünde her bir parçanın vazgeçilmez bir yeri olduğu, bu bağlamda atılacak her adımın bu ahengi korumaya yönelik olması gerektiği ve İnsan da ancak bu ahengin içerisinde kendisine özgü olan yeri kavradığı takdirde kendisini gerçekleştirebilir. Yani organik olanla, inorganik olanla, hayvanlarla, şunlarla, bunlarla insanın paylaştığı bir self var, bir kendi var. Onu idrak edecek insan, doğru mu anlıyorum?
Evet.
Üstüne üstlük O hepsiyle paylaştığı kendiyi idrak ettikten sonra bir de kendisinin, burada küçük harfli kendisinin, o çeşitlilik içerisindeki konumu söz konusu. Oradaki performansını da buradaki o büyük harfte kendiye göre icra etmesi gerekiyor. Kendini gerçekleştirmesi insanın ancak bu takdirde mümkün olabilir diyor. Bu da araçsal bir ilişki evet. değil. Bilakis doğanın kendisinin amaç edinmek demek oluyor. O
evet.
bütünlüğün amaç edinmesi demek oluyor. Sanki burada biraz böyle Spinoza.
Evet evet. Yani kendisi de söylüyor zaten Nas. Hani kendi felsefesinin işte Spinoza, Budizm'den yani beslendiğini söylüyor. Yani orada ifadesi yani bu işte birlik düşüncesinin yani şöyle de bir etkisi var. Eğer ki siz işte doğayı kendinizin yani kendinizin de bir parçası olduğu bir bütün olarak görürseniz onu işte kullanmak için bencil bir itkiniz hiçbir zaman olmaz. Neticesinde o da sizin bir parçanız olur veya onun korunmasına ilişkin belli adımlar attığınız durumda bunu özgecil bir yük olarak da görmezsiniz. Yani buradaki çatışmalarında bu şekilde daha makul bir duruma geleceğini söylüyor. Yani bir örnek vermek gerekirse diyelim ki işte bir termik santral veya bir işte hidroelektrik santral yapıldığı zaman bunun çevresel bir maliyeti var. Bir zararı var. Sığ bir yaklaşımda burada şöyle yapılması gerekiyor. İşte doğadaki yaratılan zararlarla işte bu santrallerden elde edilecek ekonomik faydalar işte dengelenmesi için bir gayret gösterir ve mümkün olduğunca da işte doğayı korumak için ekonomik getirilerden ödün verilebilir, ödün diyorum, verilebilir şeklinde böyle bir iki arada bir derede bir durum olurken derin ekoloji yaklaşımından Nas diyor ki eğer siz zaten doğayı kendinizden bir parça olarak görürseniz ne illa o işte santrallerle sağlanacak enerji veya ekonomik refahı arzularsınız. Çünkü zaten hani sizin artık hani menfaat skalanız veya hedeflediğiniz şeyler değişmiş olur. Ne de o çevreci politikaların, korumaların getirdiği sonuçları bir yük olarak görmezsiniz. Çünkü onlar sizin için artık bir başkası için yaptığınız bir şey olmaz. Zaten sizin de bir parçası olduğunuz bir bütün için olur.
Bazı somut önerileri de var. Herhalde bunların en başında nedir o? Az tüket. Ve işte başka türlü üret.
Evet.
Yani şöyle örneklendirelim, yine senin verdiğin örnek üzerinden gidecek olursak, çevreci bir duyarlılığı varsa bir memleketin ya da bir kişinin şunu söyleyebiliyor: fabrikaya işte filtre takalım. Böylece çevreye verdiğimiz zararı azaltalım. Bu sığ ekolojiye karşılık gelen bir örnek. Nasıl önerdiği ise herhalde biraz daha şöyle bir şey. Yani bu kadar fazla enerji üretmemize gerek var mı?
Evet. Evet, kesinlikle.
Bu kadar kalabalık olmak zorunda mıyız? Bu kadar çok tüketmemize gerek var mı? Beklentilerimiz endüstrinin ürettiklerinden mi müteşekkil olmalı? Yani hayata anlamlı kılan şey sanayi üretim neticesinde işte elimize ulaşan şeyler mi, yoksa başka bir şey mi? Nasıl? Çünkü bir de bir müddet işte bir kulübede tek başına yaşamış bir insan olduğu için,
evet,
farklı bir hayat.
Biraz da zenginliğinden tabii biz de yaşıyoruz ama.
O ilkelere gelelim istersen.
Evet, yani dediğin gibi bir yine karşılaştırma yaparsak, hatta çevreciliğe karşı getirilen bir eleştiri de şu, günümüz çevreciliğine ilişkin. İşte tamam, hani siz çevrecisiniz ama nihayetinde işte görece eğitimli, zengin, imtiyazlı insanlar daha çok çevreci olabiliyor.
Evet.
Niye? Çünkü mesela
sadece işte insanlar değil, ülkeler için de geçerli bu.
Ha, aynen.
Onu da değinmek lazım belki. Hani, bu çevreci programın yükü hep 3. dünya ülkelerine atılıyor. Yani iki yerden yakalamak lazım. Bir tanesi işte evet, Avrupa'da daha az hava kirliliği yaratacak şekilde, örnek sadece bu, bir üretim biçimine geçilebilir. Fakat dünya genelinde bu üretimin Avrupa'dan daha zayıf durumdaki ülkelere kaymasıyla sonuçlanıyor bu. Yani Avrupa'nın havası temizleniyor sadece bu işin.
Aynen.
Ülkeler arasındaki adaletsizlik tarafı. Bir de ülke içerisindeki adaletsizlik var. İşte organik tüketin.
Hayatta
hiçbir şey değiştirmeyin, organik tüketin. Onu yapabilmek için de daha fazla para harcaman lazım. Bu ikisine verdiği bir cevap var nasıl? Neydi onlar?
Evet, yani şöyle yani bir kere hani bir yanlış bir tablo çizmeyelim şey. Yani NAS şeye karşı değil. Örnek veriyorum, işte Avrupa'daki çevresel reformlara özel olarak karşı değil. Yani örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir neredeyse çevreci düzenleme yok. İşte Kyoto anlaşmasına taraf değiller. Avrupa Birliği'nde iyi kötü belli ilerlemeler oldu. Ama yani NAS'ın vurgusu şu, bu yeterli değil ve gerçek anlamda bir koruma ve hani merkezi de inerse gerçek anlamda bir doğayla bir bütünleşme, bir insanların kendini gerçekleştirmesi sonucunu doğurmaz. Neden? Çünkü siz diyelim ki şu anda çevre hukukunda da genel kabul görmüş bir ilke var, işte kirleten öder. Genel şey bu. Bu iyi bir politika bu arada. Hani en azından şirketlerin yarattığı kirliliğin bedelini ödemesi için vergilendirme oluyor bazı durumlarda. İşte karbon vergisi konuluyor. Bu kötü değil ama siz toplumsal olarak işte tamam kirleten öden parasını da ödüyoruz za gelirse bu, neticesinde yine kirlilik ortaya çıkar. Yani evet, kirlenme belli bir şekilde hani idare edilmiş olur. Çok büyümesi engellenmiş olur. En azından belli bölgelerde. Ama ek sonuçlar açısından baktığın zaman çok bir şey değişmemiş olur. Dediğin gibi hani Avrupa'da mesela birçok kirletici faaliyet, endüstri engellendi, düzenlendi, sınırlandı ama baktığın zaman önemli bir kısmı üçüncü dünya ülkeleri veya hani üçüncü dünya ülkeleri demeyelim, gelişmekte olan ülkelere de kaymış durumda ve Batı ülkeleri de bu ülkelerden tedarik zincirlerinde mallarını alıyorlar. Peki ne yapmak lazım o zaman? Yani nasıl dediğine göre sen de ifade ettin zaten. Söz konusu kirletici faaliyetleri idare etmektense veya işte onların işte böyle felaket haline gelmesini önlemektense doğrudan o faaliyetlerin insan iyisine, insanın kendisini gerçekleştirmesine hizmet edip etmediğini sorgulamak lazım. Yani bu mesela burada gıda konusu. Nasıl?
Burada pozitif bir tutum var.
Evet. Evet. Evet. Yani sen de ifade ettiğin gibi hani şu anda işte organik gıda tüketmek veya işte kıyafetlerimizin ekolojik olmasına dikkat etmek çevreci bir seçenek olarak görülebilir ama asıl doğru seçenek burada NASA göre ne kadar yiyeceğine de dikkat etmek veya ne kadar giyeceğine, ne kadar işte tüketeceğine karar vermek. Asıl farkı o yaratacak ve onu yapmadıktan sonra da yüksek maliyetli ve onu yapmadıktan sonra bu kadar yüksek tüketim olduktan sonra hem bazıları çok tükettiği için geri kalana çok az şey kalıyor. Hem de parasını ödeseniz bile siz o tip kirletici faaliyetler iyi kötü devam etmiş oluyor. Yani tam manasıyla bir çözüm yok. Yani tüketimin bu anlamda azaltılması lazım. NASA göre üretim faaliyetlerinde de dediğin gibi daha yerel, kendine yeten, özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketimin ağırlıklı kısmı burada oluyor dünya çapında. Nüfusun azaltılması zorla değil tabii ama yani kademeli bir şekilde. Bu şekilde hani pozitif bir genel bir yaklaşımı da var.
Yani şöyle diyebiliriz belki. Şimdi mesela yani liberal, klasik liberal anlayışta işte haklar zaten kendiliğinden yaşanır sivil toplum alanında. Devlet o hakların gerçekleşmesinin önündeki engelleri bertaraf eder. Bu anlamda işte erkler ayrılığı olsun, sınırlı devlete dair diğer bütün anlatılar, hak ve özgürlükler falan filan negatif bir özgürlük anlayışını imler. Sığ ekoloji dediği yaklaşım da nasıl bu bağlamda şey biraz bunun çevre alanına genişlemesi gibi duruyor. Yani nasıl ki işte birinci kuşak haklar insanlarla ilgili, ikinci kuşak haklar efendime söyleyeyim çalışanlarla ilgiliydi. Üçüncü kuşak haklardan olan çevre hakkı da yine bu nispette bir şey. İşte hani biz endüstriyel yaşantımıza dair bir değişikliğe gitmiyoruz. Ama bu yaşantımızın çevre üzerindeki sonuçlarını bertaraf etmeye yönelik bir takım tedbirler alıyoruz. Sığ ekoloji evet. Buna denk gelirken derin ekoloji bu bağlamda aslında pozitif bir şeyi imliyor. Diyor ki yani bizim zaten hayatımızı olduğu gibi buna yönelik kurmamız gerekiyor. Yani insan kendi varoluşunu, kendi seçimlerini, üretim biçimini, toplum halinde örgütlenişini vesaire bunların hepsini zaten doğa adını verdiğimiz bir şeye göre düzenlemeli.
Evet.
Yani bir genel bir yaşam öğretisi aslında nasıl sunuyor buradan.
Evet, zaten kitabının ismi ekoloji, topluluk ve yaşam tarzı diye çevrilebilir. Ecology, community and lifestyle diye. Yani aslında zaten kendi kuramını böyle işte bir etik kuram, model şeklinde değil, bir işte yani veya çevre etiği değil, çevre etiğinden önce bir çevre bilinci şeklinde ifade ediyor. Yani dediğin gibi daha çok böyle işte bir kural var, işte o kurala uymalıyız veya işte belli bir ilke var, işte kota var, oraya ulaşmalıyız değil. Daha çok dediğin gibi bir yaşam tarzı, bakış açısı yani doğaya olan. Ki şu da var, yani bu dinleyenler birazcık şöyle düşünebilir. Ya bunlar da biraz fazla idealist yani. İşte gerçekçi değil denebilir ama şu da bir gerçek. Yani günümüz dünyası da bu gidişi attı. Hiç de gerçekçi bir yere gitmiyor. Yani nasıl burada da aslında ayakları basan durumu da şu, mevcut durumu sürdürülebilir olmaması. Yani daha doğrusu sürdürülebilirlikten kastım hani iyiye gitmemesi. Çünkü baktığınız zaman bu tip hani kademeli reformlar, işte daha ayakları yere basan, tırnak içerisinde söylüyorum, reformlar dünya çapında pek kabul görmüyor. Yani büyük devletlerin bir kısmı, önemli bir kısmına baktığınızda en büyük Amerika Birleşik Devletleri mesela, gerçek bir bilinç oluşmadığı için belli denemeler olsa bile çevreyi koruyabilecek şekilde şu an çok azı kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin kabul etmediği bir durumda dünyada tam manasız bir gelişme olmayacak. Nitekim diğer şekilde de bakalım. Çin'de de yani aslında bir doğu kültürü olarak hep böyle işte batıya farklı bir medeniyet seçeneği olarak hep söylenir. Kendileri de onu ifade ediyor ama batılı yaşam tarzını kabul etti aslında Çin'de. Yani yüksek üretim, yüksek tüketim modeliyle orada da bununla ilgili belli reformlar yapılmadı. Ya öyle olduğu için de sadece Avrupa Birliği'ndeki kısmi reformlarla küresel ısınmanın durdurulabileceği şu anki şartlarda pek öngörülmüyor. Buna getirilen hani olası çözümler mesela iklim mühendisliği gibi, işte yani mesela işte atmosferde suni müdahalelerle işte güneş ışınlarının dünyaya gelmesini engelleyecek, onları yansıtacak düzenlemeler gibi veya işte gıda sistemimizde iyice sunileştirecek şekilde işte genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması, GDO'ların kullanılması veya işte yapay et üretimi gibi. Hani bu tip şeylerle biz yani şu anki dünyanın aslında hani gerçekçi bilim adamlarının önerdiği dünyada pek çoğumuzun aslında evet evet sorun yok, her şey çok güzel olacak, işte gerçekçi bir şekilde işler yürüyecek bir şekilde bir model değil aslında. Yani günümüz dünyası mevcut haliyle de
yani zaten mevcut haliyle
durum iyi değil ya. Yani.
Yani. İki tane yol var yani. Bir, ya bu yapaylığı arttıracağız. Yani iyicene insan üretimi olan, insan üretimi derken de insan üretiminin belli bir biçim, yani endüstriyel olan, teknolojiye son derece bağımlı, yediğin etin dahi laboratuvarda üretildiği bir yola gideceğiz. Bu vakte kadar yaptığımızdan bir şey değiştirmeyeceğiz. İş yapış biçimimizi değiştirmeyeceğiz. Bilakis bunu daha da ileri götüreceğiz. Ya böyle bir yol var bize. Ya da işte NAS'ın da önerdiği gibi neyin parçası olduğunu fark edip daha kökten bir değişikliğe gideceğiz ki NAS'ın önerileri, hani benim özellikle dikkatimi çeken husus bu zaten. Böyle basit bir çevre bilinci gibi bir şey değil. Yani yeşili fark edelim, işte doğayı sevelim, çimlere basmayalım, ayırtalım gibi bir şeyden bahsetmiyor. Yani bilakis sanayiye karşı bir tutum var. Yani modern hayata, şehirli hayata karşı bir tutum var. Doğa onun perifesinde konumlanan ve kendini bir şekilde insana hatırlatan bir unsur. NAS bu bağlamda işte bu modern şehirli hayatın kendisinin bu kadar dönüşmesi gerektiğini düşünen, buna inanan birisi. İşte sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunmuş birisi. Birçok düşünce üretimi münasebetiyle birçok bu konuda talepte olunan kişiye ilham vermiş. Bizim burada ele aldığımızdan çok daha fazla argümanı olan birisi. Ama hepsinden önemlisi bence onun kendi tecrübesi. Sonuç itibariyle işte bu şehirli yaşantısına bir şekilde sırt çevirip dağda bir kulübede yaşamış. Ürettiği kadar tüketmiş bir insan. Bu bağlamda hani bütün hayatımızın kökten dönüşmesi gerektiğini savunuyor. Hukuka gelecek olursak bir bağlamda aslında bir hukuk ideolojisi önermiş oluyor. Nas bize. Yani o derin ekoloji yaklaşımının sunduklarını hukukta içerilmesini bu bağlamda ona göre bir hukukun oluşturulması gerektiğini söylüyor. Bir yandan da onun da ilham verdiği işte bu yeryüzü hukuk bilimi. Earth jurisprudence en son bir değinelim istersen ve bu bahsi öyle kapatalım.
Yani evet şu anda yani çevre hukuku var mı? Var. Ama şu anki çevre hukuku daha çok NAS'ın eleştirdiği sığ ekolojiyi temsil ediyor. O da nedir? İşte çevre şu anki çevre hukuku neyi engelliyor? Mesela aşırı kirletmeyi engelliyor. Mesela bir bazı şirketlerin işte mevcut yönetmeliklere göre işte belli kimyasalların işte akarsulara karıştırılmasını engelliyor şu anki çevre hukuku. Ki bu kötü bir şey değil, bu iyi bir şey, bir ilerleme. Şu anki çevre hukuku iyi kötü, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede işte şirketlerin belli kirletici faaliyetlerinin bedelini ödemesini sağlıyor. Böyle bir belli adımlar var. Ama bunlar neticesinde
yara bandı.
Evet, kısmi yani kirletmenin yani kirlenmenin ölçeğinin kısa vadede kontrolden çıkmasını engelliyor. Veya işte günümüzde yine çevre hukukuyla bağlantılı olmak gerekirse işte gıda sağlığı açısından belli düzenlemeler var. Yani hukuk böyle şeyleri koruyor. İyi de yapıyor yani. Hani gittiğiniz zaman işte bir markette aldığınız şeylerdeki tarım ilaçlarının belli bir eşiğin üzerinde olmamasını sağlıyor şu anki hukuk. İşte öyle bir şey olursa bunun yaptırımını uyguluyor. Tamam buraya kadar hani belli bir ilerleme var ama şu anki hukuk sistemi tamam belli hayvanlar açısından da işte nesli tükenmekte olan hayvanları mesela koruyor. Ama geniş kapsamlı şu anda örneklerini görüyoruz. Yani belli çevre hukuku olmasına rağmen başka projelerde mesela geniş doğa alanlarını koruyamıyor. Veya insanların hayat tarzını yani uzun vadede doğayı koruyacak bir düzeni şu anda sağlayamıyor. Ha şu demek değil yani derin ekolojiye göre işte bunlar işte yukarıdan aşağı işte insanların tüketimi yasaklanmalı veya işte ne bileyim tüm şirketler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işte kapatılmalı manasında değil. Yani derin ekolojinin hukuku olan yaklaşımı yani tabii NAS da bu arada hani şey bir hukukçu değil hani hukuka ilişkin özel olarak bir şey yok ama hani bu dediğin yeryüzü hukuk bilimi ve hani ondan beslenen diğer kişilerin yaklaşımında bu birazcık hani aşağıdan yukarı şekilde olacak ve mevcut çevreci hukukun da eksiklerini farkında olarak onları düzeltecek şekilde olabilir. Ha nasıl olabilir bu? Mesela NAS'ın da aslında ifade ettiği daha çok işte kendine yeten toplulukların yerinde yönetimin arttırılması. Yani merkezi yönetim, merkezi düzenleme, merkezi ekonomiden ziyade mesela daha çok kooperatiflerin olduğu, kooperatiflerce daha fazla üretimin olduğu, tüketimin de ve karar alma süreçlerinin de mesela yerelleşmesi bir avantaj. Hani çünkü baktığınız zaman merkezileştiği zaman bir ekonomi iktidar da bu şekilde merkezileştiği zaman yereldeki korumaların sağlanması daha güç oluyor. Halbuki yerel grupların yetkilerinin olması bu anlamda hani bu tip modeller daha avantajlı. Bunu tabii ülke bazında da düşünebiliriz. Yani küresel bir ekonomide tüm ekonominin nasıl yürütülmesi gerektiği işte belli sermaye merkezleri tarafından karar veriliyorsa, diğerleri de bunu da takip etmek durumunda kalıyorsa o zaman bu tip büyük değişiklikleri yapmak zor oluyor. Yani NAS'ın kendisinin açıkça ifade ettiği bir öneri daha çok yerelleşme, yerelin hani kendi kendine yetebilme imkanlarının arttırılması bu sayede de yerelden merkezi ve genele bu şekilde yaşam tarzının da adım adım değiştirilmesi. Bu sayede gerçek anlamda çevreyi koruyabiliriz NASA göre. Yoksa işte Avrupa Birliği'nin direktifleriyle, yani teknokrat veya işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çevre komisyonundan çıkan kararlarla, teknokrat kararlarla, ya bunlar da değerlidir tabii, yani buna yani işte nevi karbon vergisi olmasın değil. Ama bu tip yasalar hem çok az etkisi olur hem de çok geçicidir. Çünkü eğer gerçekten çevre bilinci olmadığı zaman bu tip yasalar ister istemez muhalefetle karşılaşacak. Mesela bir örnek vereyim. Avustralya'da, Avustralya çok büyük bir kömür üreticisi ve tüketicisi, bir dönem karbon vergisi yasallaştı. Bu iyi bir ilerleme ve Avustralya dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Kişi başına düşen geliri çok yüksek, eğitimli de bir hani ülke. Öyle şey Amerika gibi hani zengin ama eğitimsiz veya işte ne bileyim öyle bir ülke değil. Bir sonraki dönem kaldırıldı. Neden? Çünkü işte maliyetler arttı, ekonomi daraldı falan filan derken bunlar bir geçici oldu. O bilinç olmadığı sürece bu olmuyor. Yani böyle bir durum var. Yani hukuk açısından da yani derin ekolojinin hukuku işte çevreyi belli menfaat, yani bu aslında hani hukuka ilişkin de şu anla yani daha mütevazi bir bakışı var aslında. Yani yani derin ekolojiye göre hiçbir hukuk sistemi yukarıdan aşağı yasalarla hani bunu sağlayamaz, aşağıdan yukarı belli bir bilinçle ortaya çıkabilecek bir düzene hani ümiti olabilir diyebiliriz.
Evet, burası programı sona erdirmek için iyi bir nokta gibi. Teşekkürler Engin.
Ben teşekkür ederim.
Bizleri anlamveadalet.net adresinden, Anlam ve Adalet adıyla sosyal medya kanallarından takip edebilir. Spotify Podcast ve Apple Podcast başta olmak üzere diğer podcast mecralarından Hukuk Düşüncesi Podcast adıyla dinleyebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.